Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz. İnşallah bugün biraz psikozu konuşalım. Psikotik bozuklukları konuşalım. Psikoz nasıl bir şeydir? Ne demektir? Belirtileri nelerdir? Böyle bir bilgilendirme amaçlı olsun.
Olur. Sohbet edelim.
Evet, hem de bu hastalıktan muzdarip olan gerek dinleyenlerimiz arasında ya da onların aileleriyle ilgili belki yaşadıkları süreçlerden biraz bahsederiz. Onlara destek olmak için yapılabilecekler. Şöyle bir giriş yapalım hocam. Psikoz dediğimiz şey nedir? Psikotik bozukluk deyince ne anlıyoruz, ne anlamamız gerekir?
Artık herkes de aşina oldu bu tür terimlere. Bundan bir 5 yıl önce psikoz desek belki şimdiki kastedilen anlaşılmazdı. Ama daha çok bilinen adıyla şizofreniyi insanlar daha çok biliyor. Hani şeyde günlük kullanımda da deli kullanıyor. Ama tabii başka tanımlamalar da var bununla ilgili. Biraz meczuplarla deliler de birbirine karışır. Tabii bunun eksperi daha iyi anlatır bizden. Bu meczupla deli nedir? Meczupun farkı nedir? Mecnun'un farkı nedir? Evet. Bunlar bizim konumuz dışı ama psikotik bozukluğu olanlar ya da psikoz tanısı alanların içinde bunlar da var. Meczuplarda, Mecnun'larda, delilerde var. Bunların ortak adına modern tıp psikoz diyor. Psikozdan kastettikleri de kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin ortadan kalkması. Bu değerlendirme yetisinden kasıt da şu: hem düşünce düzeyinde hem de algı düzeyinde bir farklılık var bu rahatsızlıktan muzdarip olanlarda. Düşünce düzeyinde ve algı düzeyinde bir bozukluk demedim. Yani ortada bir bozulmadan başlı başına bahsedemeyiz. Niye demedim? Çünkü hani biraz sonra da değineceğiz. Bu meseleye bir şeyin bozulmuş olmasıyla birlikte onun bir de bozulmamış halini de altını çizmiş oluyoruz. Bir şeye biz bozuk diyorsak, ha o zaman bir de bunun bozulmamış hali vardır.
Düzgün hali vardır.
Düzgün hali vardır ya da normal hali vardır. Yani o zaman bu algıya biz bozuk diyorsak bu normaldir, diğeri anormaldir gibi bir ayrım var. Buradaki başlı başına bir bozulma değil ama ciddi bir farklılaşma. Ne demek düşünce düzeyinde farklılaşma? Kişinin herkes tarafından paylaşılmayan, desteklenilmeyen, mantıklı olarak da çok olası olmayan düşünce bağlantıları oluyor. Kendi içinde bir mantığı oluyor bunun ama sağduyu ya da kamuoyu ya da oradaki ortamın kabul ettiği gerçekliklerle çok ciddi bir çatışması oluyor. Yani işte mit benim peşimde. Beni izliyorlar, beni takip ediyorlar gibi böyle kötülük görme, takip edilme. En çok da bu referans hezeyanları dediğimiz şey, biri beni takip ediyor, izliyor, benim hakkımda konuşuyorlar meselesi. Şimdi bunlar dedik ya kendi içinde bir rasyoneli olabilir. Ama genel kabul ya da o bağlamda bu şeyin, düşüncenin bir karşılığı yok. Kendi içinde rasyonel nasıl olabiliyor? İşte şu anda hepimiz de diyoruz ki bizi interneti kullanırken, cep telefonu kullanırken takip ediyorlar.
Evet.
Değil mi? Ben bir şey arayayım. Mesela alışveriş için bir şeyin, bir ürünün adını yazayım. Ne hikmetse 15 dakika içinde bana o şeylerle ilgili başka platformlardan bilgilendirme mesajları geliyor.
Evet.
Değil mi? Ya da daha da ilerisi işte bizi gözlemliyorlar. Yani takip ediyorlar. Niye? Çünkü şey için. İşte reklam piyasası bana daha fazla hizmet veriyor falan. Bunu mesela bu bağlantı üzerinden kalkıp beni takip ediyorlar, beni izliyorlar ve benimle ilgili kötü düşünceleri var düşüncesini psikoz tanısı olan biri şekillendirebilir. Bu düşüncedeki farklılık bu. Algıdaki farklılık ne? Algı dediğim şey benim beş duyumla dış ortamdan hissettiğim, fark ettiğim, duyduğum uyaranlar demek. Ses, görüntü, koku ya da dokunma. Değil mi? Beş. Evet. Bir de ne vardı? Altı, tat. Burada da bir ciddi bir bozulma oluyor. Özellikle de duyma algısında. Hep hani yani meseleye uzak olan dinleyicilerimiz için söylüyorum. Şizofreni ya da psikozda hep böyle sanki görüntüler görme gibi, evet, bir beklenti vardır. Genellikle bu çok olmaz. Görüntü görmezler. Hani farklı görüntüler görmezler. Daha çok kimsenin duymadığı seslere maruz kalırlar.
Evet. Görüntü çok daha az.
Çok daha az.
Hatta şekiller oluyormuş galiba, değil mi hocam? Şekil.
Evet. İllüzyon denilen bir mesele var. O şeyde de halüsinasyon, illüzyon gibi bir ayrım var. Halüsinasyon aslında hiç diğerleri tarafından paylaşılmayan, görülmeyen bir görüntünün sadece o kişide yansıması. İllüzyon da özellikle bu şeyde falan da olur. Yatmaya yakın, uyumaya yakın dönemlerde işte duvardaki bazı gölgelerin belli bir şekilmiş gibi çok daha canlı ortaya konulması, çok daha canlı algılanılması gibi bir şey illüzyon. Dediğin gibi bunlar olabilir en fazla, ama şizofrenide, psikozda daha çok sesler duyma. Ve o seslerde buna hitap eden sesler duyarlar. Yönlendiren sesler duyarlar.
Böyle muhabbet gibi mi oluyor, yoksa daha kesik kesik komut gibi?
Emin olun bizim şu anda radyodan duyulan sesimiz kadar net. O kadar net oluyor. Ve tavsiye, daha çok emir verme. Muhabbet, kişisel gözlemimde çok muhabbet pek yok.
Olmuyor değil mi hocam?
Evet, olmuyor. Ama ya da şöyle oluyor. İlk başlarda bir muhabbete, bir karşılıklı diyalog gibi bir şey var. Ama daha çok tek bir ses, monoton bir ses ve tek bir konu hakkında, genellikle tek bir mesele hakkında tekrarlayan düşünce bağlantılarını sunuyor kişiye. Yani bu, dedim ya, radyodan bizim sesimizi duyduğunuz netlikte ya da bir arkadaşınızla, eşinizle konuşma mesafesinde duyduğunuz netlikte sesler duyuyorlar. O yüzden bu sesin kaynağı bilinen bir sesten ayırt edilmesi çok zor. Bir de şeyler vardır çünkü, mesela kafamın içinden sesler geliyor dediği şey vardı insanın. Hani o sanki kişinin düşüncesinin daha sesli versiyonudur. Bu öyle değil.
Kafanın içinde yankılanması gibi bir şeyi, böyle o düşüncelerin.
Evet. Bu kişinin kendi düşünceleri de değildir. Tamamen dışarıdan gelen bir uyaran gibi kişi bunu algılar. Ona da bir kişilik atfeder. Yani der ki böyle söylüyorlar ya da böyle söylüyor. Bu bir erkek sesi ve kadın sesi olarak net bir ayrımı vardır bunun. Genellikle de kendi aralarında konuşan bir kalabalık sesi de duyarlar. Kaynağını göremedikleri için, fark edemedikleri için ya da başkaları tarafından da duyulmadığı için bu kişide fark ettiklerinde bunu, yani kimse tarafından duyulmadığını fark ettiklerinde artık korkuları da başlar. Ve bu seslerin kim olduğuna, nereden geldiğine dair bir çaresizlik içindedirler. Zor bir tablo bu. Yani bunlar çok özel insanlar gerçekten. Ama şöyle de bir bilgi var. Tabii geçenlerde hani konuşuyorduk. Başlı başına ses duymak ya da bir düşünce farklılaşması, kişinin hasta olduğu ya da şizofren olduğu, psikotik bozukluklar tanısı alması gereken bir durum olduğunu göstermiyor. Bu ne zaman bir hastalığa dönüşüyor? Kişi bu düşünceleri ya da bu sesleri hayatına almaya başladığında, yani o seslere göre hayatını şekillendirmeye başladığında, o sesleri merkeze alarak yaşamaya başladığında artık çevreyle bağlantısı kopuyor. Hani beni takip ediyorlar deyip pencereleri kapatıyorsa, evden dışarı çıkmıyorsa, kimseyle konuşmuyorsa ya da o düşüncelerden dolayı okulunu bırakıyorsa ya da o kendine mesela zarar verme düşüncelerini merkeze alarak zarar verme ihtimali olan kişileri belirleyip onlara karşı hamleler yapıyorsa, ki burası onların hastaneye yatma sebebidir, başkalarına zarar verme riski, o zaman hastalık tanısı koyuyoruz.
Evet, ve eğer bir adli bir vaka oluyorsa genelde bunun üzerine oluyor, değil mi?
Evet. Ve şunu söyleyeyim, mutlaka söyleyeyim, çok önemli bir şey bu. Şizofreni hastaları başkalarına zarar vermezler kolay kolay. Hani o haberlerde duyduğumuz psikiyatri hastalarının işte zarar verme riski falan. Şizofrenlerin, psikozların başkalarına zarar verme riski çok çok çok düşüktür.
Hatta normal popülasyondan daha düşük değil mi?
Normal popülasyon, evet, ha, değil mi? Sende öyle bir istatistik de var. Evet. Şizofreni bir belli bir bölgede şizofreni hastalıklarına girdiği suçla tanısı olmayan insanların girdiği suç oranı karşılaştırdıklarında, işte aynı yaş grubunda, kesinlikle öyle normal popülasyondan daha az risk veriyor. Ama böyle kuvvetli bir etiketleme var onların zarar vereceğine dair. Halbuki onlar çok büyük bir tedirginlik içindeler.
Zarar görmekten.
Zarar görmekten. Ve biz, yani tanısı olmayan insanlar, onlara karşı kendi gardımızı alıp güvenlik önlemlerimizi arttırdığımızda, onlarla aynı yerde bulunmamaya gayret ettiğimizde, onların durumunu fark edip ona göre bir tavır aldığımızda, onların korkuları da gerçekleşmiş oluyor. Ha, diyorlar, benim düşüncelerim doğruymuş, bak onlar bana karşı mesafe alıyorlar, demek ki onlar bana bir şey yapacak. Bu bağlantı içinde kim daha çok gardını alırsa normal popülasyonda, saldırı da ya da şeyde onlara karşı olabiliyor. O bir nevi o hezeyanın, psikoz hastasındaki o farklı düşüncenin kanıtlanmış biçimi haline geliyor önlem çabaları. O bakımdan burası çok önemli. Ve belki herhalde programın ikinci bölümünde değineceğiz. Etiketleme meselesinde temel oluşturan çıkış yeri de burası. Bu gard alma, kendini koruma meselesi, çocuklarımızı koruma meselesi gibi. Daha da böyle ulvi bir amaçla şey yapıp, iliştirip bu kaçınmaya, etiketleme artıyor.
Hocam bu şimdi psikotik bozukluk dediniz, psikoz dediniz, şizofreni dediniz. Tabii şey, şöyle bir çok teknik detaya girmeden yine de bir ayrım yapmak lazım sanırım,
çok
değil
güzel.
Mi? Her
evet.
Psikoz hastası şizofreni değil. Bunun bazı çeşitleri, bu bir aile gibi düşünelim, bir çatı gibi psikozu düşünelim. Aynen. Şizofreni bu rahatsızlıklardan bir tanesi.
Bir tanesi. Psikoz, gerçeği değerlendirme yetisindeki farklılık dedik. Ortak kabul edilmeyen şey dedik. Mesela ses duymak bir psikotik belirtidir. Ama psikotik belirti psikotik bozukluk anlamına gelmez. Hastalık anlamına gelmez. Tıpkı panik atakla panik bozukluk gibi.
Evet.
Yani panik atak da bir insani hal. Kişi çok yoğun ölüm korkusunu yaşar. Kalbi çarpar. Nefes darlığı olur. Öylece ölüm korkusunu büyük şeyle, gerçeklikle yaşar. Bu bir panik ataktır. Panik atak olan herkesi tedaviye almayız. İnsanların birçoğu, yani %70'i 80'i ömürleri boyunca bir iki defa panik atak yaşarlar. Tedavi almayanlardan bahsediyorum.
Evet.
Şeyi konuşacaktık. Bu halüsinasyonlar, yani algısal farklılığı olan insanlar oranı normal popülasyonda işitsel halüsinasyon. Hani benim sesimi duyduğun ses gibi duyulan bir ses, kaynağı bilinmeyen bir ses. Bunun oranı %15 normal popülasyonda.
Her 100 kişiden 15'i bunu deneyimliyor.
Evet, böyle bir kaynağını bilemediği bir ses duyuyor. Bakın, bu psikotik bir bozukluk belirti mi? Evet, bu bir psikotik belirti. Peki bu bir hastalık mı? Değil.
Değil.
Ne zaman hastalığa dönüyor? Kişi bunu merkeze alıp bununla birlikte yaşamayı, hayatını bu düşünce ve algı değişikliği üzerine bina etmeye başladığında, hayatını ona göre şekillendirmeye başladığında bu tanıyı alıyor.
Aslında hayatı bozulmaya başladığında.
Evet. Aynen. O bozukluk hayatın akışındaki bozukluk diyebiliriz. Bozukluk. Yoksa çok güzel şey, altını çizdin. Yoksa kişinin taşıdığı özelliklerdeki bir bozulma değil.
Bir de hocam bu şizofrenide şeyde şu da olabiliyor. Kişi eskiden olduğundan farklı bir hale bürünüyor. Şu anlamda, hani daha keyifsiz, evet, yavaş, evet, ağır, evet, bazı becerilerinde körelme oluyor. Evet. Yani bu yıkıcı etkileri de oluyor.
Evet.
Şizofreninde özellikle.
Evet.
Bunu yaşayan hastaların ailelerinden de sık gördüğümüz bir şey. Yani işte sabah kalkmakta, öz bakımlarını yapmakta, bir topluma karışmakta çok zorlanıyorlar.
Kesinlikle öyle.
Böyle bir silikleşiyorlar sanki. Üzerlerine bir şey çöküyor gibi oluyor.
Evet.
Bir hal çöküyor üzerlerine.
Gerçekten öyle. Bunu deneyimlemek, buna şahit olmak da acı vericidir hem aile bireyleri açısından, hem de onu takip eden hekim açısından da zor bir süreçtir o. Şizofreni üzerinden konuşacak olursak, genellikle 20 ile 30 yaş arasında belirtileri fark edilmeye başlıyor sosyal anlamda. Bu senin dediğin geri çekilmeler, silikleşmeler. Genellikle ailesel bir yatkınlık var. Ailede, çekirdek ailede ya da o birinci, ikinci derecede akrabalarda şizofreni hastalığının tanısı da konulmuş oluyor. Ve hani 20'li yaşlarda falan olunca, bu mesele başlayınca, kişi diyelim kendi hayatıyla ilgili de yol alırken, ilk öğretimi bitiriyor, üniversite düzeyinde bir eğitime başlıyor, hatta bazen üniversite bittikten sonra oluyor. Hani böyle çok yetenekli, zeki ya da çok insanlara faydası olacak bir mesleğe adım atma sırasında bu belirtilerin başladığı da oluyor. Bunlar olunca daha da dramatik bir tablo oluyor. Çok gürültülü başlıyor bu mesele şizofreniden. Hezeyanlarla, işte özellikle kötülük görme hezeyanı, paranoid hezeyanlar, takip edilme hezeyanları, düşünce okunması, düşünce çekilmesi gibi, kişinin düşüncesinin herkes tarafından fark edildiğini fark etme, fark edildiğini düşünme hezeyanları çok yıkıcı oluyor. Böyle olunca kişi kendini korumak adına o toplumsal ilişkilerden soyutlamaya başlıyor. Tabii bu hastalığın biyolojik tarafı çok belirgin. Sadece düşünce ve algı düzeyinde değil, senin de altını çizdiğin gibi böyle nörolojik anlamda da bazı değişiklikler oluyor.
Evet. Hocam, dilerseniz bu nedenlerine kısa bir ara verelim. Nedenlerini aradan sonra geçelim. Peki. Ondan sonra da etiketlemeye
konuşuruz.
Girmiş oluruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında psikozu konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce tam böyle bu rahatsızlığın biyolojik bir temeli olduğundan bahsetmiştik. En azından şu ana kadar bildiğimiz. Çünkü bu psikotik bozukluklar, şizofreni, bilmecesi aslında hala, değil mi, devam ediyor.
Evet.
Tam olarak çözülmüş değil. Nedenlerini konuşurken de bunu göz önünde bulunduracağız.
Kesinlikle öyle. Psikiyatrinin birçok şey için bu yargı doğrudur. Sınıflandırması, nereden kaynaklandığına dair çalışmalar diğer medikal hastalıklar düzeyinde değil. Çünkü farklı bir bakış açısı gerekiyor. Bakalım insanlık olarak o bakış açısına geçecek miyiz? Orada bir şey var. Çalışmalar devam ediyor.
Evet. Mesela siz de mutlaka hocam belki daha fazla rastlamışsınızdır. Bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilerin aileleriyle de görüşüyoruz. Ya da kendilerinde söylediği bir şey.
Evet.
Ya işte bir askerde zorluk yaşadı. Ya da, evet, işte bir kız arkadaşından ayrıldı, eşinden ayrıldı. Onunla yaşadığı zorluklardan sonra böyle oldu. Yani neden aradığımız, ya da acaba biz mi bir şey yanlış yaptık yetiştirirken? Bu bizim suçumuz mu? Hem nedenlerinden buradan etiketlemeye de geçelim. Bu nedenlerine bakacak olursak biz biyolojik diyoruz daha,
evet,
çok temelli. Ama bu yaşam olaylarının nasıl bir etkisi var? Ya da yetiştirme tutumlarının, bildiğimiz, ailelerin bu konuda belki duymaya ihtiyacı olan şeyler vardır.
Nedenlerinden başlayacak olursak, bu rahatsızlığın kuvvetli bir biyolojik tarafının olduğunu biliyoruz. bu akıl hastalıkları diye geçen bir sınıf malum bildiğiniz üzere. Fakat diğer o medikal hastalıklarda olduğu gibi mesela da bu meseleden muzdarip kişilerin de bize en ailelerin de mesela çok hakkaniyetli bir şekilde sordukları soru şu. Hocam MR'da, filmde, tomografide bunlar çıkmıyor mu? Diğer hastalıkların hepsinde çünkü problemli olan alanla ilgili bir neden şeyi var. Bedende karşılığı var. Ama psikiyatrik hastalıkların bedensel görünür bir karşılığı yok baktığımızda. Bütün dünya 100 yıldır neredeyse bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Bir farklılık var. Fakat bu farklılık bedensel olarak gösterilen bir parametreye dönüşmedi. Yani bir görüntüleme tekniğinde ortaya konulan bir farklılık yok. Ya da mesela şeker hastalığı gibi belirli bir hormonal etiyoloji neden bulunup oraya yönelik bir tedavi yapılmıyor. Belirli varsayımlar var. Serotonin, dopamin, noradrenalin gibi nörotransmitterler üzerindeki bir değişiklikle ilgili varsayımlar var. O varsayımlar üzerinden geliştirilen ilaçlar var. Her ne kadar kuram net olmasa bile ilaçların etkisi net. Onu çok iyi görüyoruz. Yani ilaç alan ve almayan da kişilerin gelişimini, gidişatını çok net olarak görüyoruz. Bu da bizim işin nörolojik tarafının çok belirgin olduğunu gösteriyor. Sizin sorunuza gelince ne oluyor da bir değişiklik oluyor? İşte o 20-30 yaş arası kişinin hayatını belirlemeye yönelik adım attığı bir dönem. Öğrencilik bitiyor, hayatını idame ettirme dönemi başlıyor. Yalnızlık bitiyor, ailesiyle birlikte yaşama bitiyor. Bir aile kurma ya başlangıç dönemi de oluyor orası. Çünkü onun içinde hani bir karşı cinsle münasebeti kurma ve onunla bir ilişkiyi geliştirme dönemi de var. Mesleki kimlik dönemi de var. Ve bir aile oluşturmaya yönelik bir yapılanmaya girildiği bir dönem de var. Yani oldukça farklı bir döneme giriliyor. O yaş grubundan 20 yaşından sonra ve kişi için bunların hepsi de belirli bir stres kaynağı. Ciddi stres kaynağı. Yani hatırlayalım o dönemlerimizi ya da çocuklarımızın o hallerini. Evet. Değil mi? Kafamızda sorular nasıl olacaklarla ilgili bir sürü karmaşa dolanır. Şimdi bu yatkınlığa sahip olanlarda hani dedik ya bu düşünce biçimi, algı biçimi bir yatkınlıktır, bir bozulma değil. Bu yatkınlığa sahip olanlar bu stres döneminde bir de hani adam bir ses duyuyor ya da kadın bir ses duyuyor kimsenin duymadığı ya da bazı düşünceleri taşıyor zihninde. Kimse tarafından paylaşılmayan, kabul edilmeyen. Bir de onların stresi ekleniyor. Bu tür insanlar bu dönemde bu yüzden hastalığı başlatıyorlar ya da hastalık daha da görünür hale geliyor. Ama bu dışarıdan nasıl görülüyor? İşte askere gitti de böyle oldu. Tabii şimdi gerçekten o stres unsurlarından bir tane bu biraz önce saydığım şeyler doğal olarak bulunan stresler. Bir de şiddet, suistimal, istismar, ihmal gibi şeylere de maruz kalıyorsa bu insanlar ki genellikle maruz kalıyor.
Evet.
Yani çünkü o ailesel gelen bir şey var, bir etiketleme var. Sosyal açıdan da bir geri itilme var, etiketleme dediğimiz şey. Bir de hani bulundukları ortamın işte askerlik gibi sert ortamlarda bulunulduğunda travmaya maruz kaldığında bu hastalığın ya da o düşüncelere ve algı değişikliklerine karşı kişinin kendini bırakması daha kolay oluyor. Şimdi gelinen hani modern tıbbın bu konudaki en mantıklı yaklaşımlarından biri şu. Biz bu genetik yatkınlığı olanları fark edelim. Zaten ailesinde şizofreni tanısı konulanlar var. Bunları 15 yaşından şöyle 30 yaşına kadar takip edelim. Stres yönetimini öğretelim. Bunları biraz şey yapalım. Stresli ortamlardan alıkoyalım. Ki mesela bizim askeri yönetmelikte de bu tür yatkınlığı olanları askere almıyoruz artık. Yani eskiden beri almayız. Şizofreni hani belirtisini göstermiş hani göstermesi lazım. Tabii de o yönetmeliğe göre. Ya da işte o daha zeka seviyesinde sıkıntılı olanları almıyoruz. Niye? O stresi kaldıracak düzeyde değiller. Mesela böyle bir genişletme yapılabilir. Batı'da bu tür merkezler var. Bu pre-psikotik dönem müdahale merkezleri. Henüz hastalık belirtileri netleşmemiş, oturmamış ama yatkınlığı var. Riskli grup. O riskli gruba stres yönetimini öğretmek. Gerekiyorsa ilaç kullanmak o dönemde. O stresli dönemde. Ve çünkü o dönemi atlatılınca sonra mesela 30 yaşından, 40 yaşından, 35 yaşından sonra hastalık başlamıyor genellikle.
Evet, başlama olasılığı iyice düşüyor değil mi?
Evet.
Evet.
Burada yapılan çalışmalarda şunu da gösteriyor ki toplumda bunun bir şekilde kendi böyle kadim bakışıyla bunu fark etmiş. Çok ciddi bir çalışma vardı. Büyük şehirlerde, modern şehirlerde ve büyük şehirlerde yaşayanlarla kırsal kesimde ve farklı ülkelerde Afrika gibi daha sosyoekonomik olarak daha düşük olan bölgelerde yaşayan şizofrenlerin gidişatını karşılaştırmışlar. Hastaneye yatış oranı, toplumsal şiddete maruz kalma, başka bir şiddet gösterme, intihar öyküsü ya da toplumsal karmaşaya falan birçok parametre açısından bakmışlar ve kırsal kesimde yaşayanlarda ya da kasaba, köy gibi yerlerde yaşayan şizofrenlerin gidişatının çok daha iyi olduğunu görmüşler.
Ben stresin daha az olmasından kaynaklı.
Hem o, acaba? Evet. Ve şunu görmüşler, evli olanlarda hastalık daha şiddeti daha az ilerliyor. O yüzden yani hani toplumun kadim bakışı dediğim şey oydu. Hani bizde de nasıl bir yaklaşım vardır?
Evlenince geçer.
Evlenince geçer.
Evlendirelim.
Evet. Bunlar hep yalnızlıktan oluyor falan. Şimdi bir yerde doğru ama bir yerde de çok sıkıntılı. Yani hastalık başladıktan sonra onun zorla evlendirilmesi evlendirilen kişiye de çok büyük eziyet, ona da çok büyük eziyet. Fakat bir şekilde evlendikten sonra bu hastalık başlayanların şiddeti daha az. Hastalık şiddeti. Yani o 20-30 yaş arasında şey demiştik ya, bir mesleki kimlik oluşumu, evet. Karşı cinsle bir bağ kurma ve aile oluşumu. Şimdi orası tamamlanınca belirtiler olsa da yıkıcı olmuyor. Batı'nın yaklaşımı da çok mantıklı. O da diyor ki yani bu 15-30 yaş arasını atlatalım biz büyük desteklerle. Ondan sonra bir meslek edindirelim ve hatta orada da bir ilişki olursa hani... Böyle bir dertleri yok da bu aile kurma ve karşı cinsle ilişkiyi ben söylüyorum. Onların derdi sadece o dönemi geçirmek ve bir meslek edinmek. Mesela böyle de bir faktör eklendiği zaman bu belirtilere sahip olan insanlar bunu hastalığa dönüştürmeden hayatlarına devam edebilirler.
Ki böylece çok hani büyük maliyetlerden aslında değil mi?
Evet.
Kurtulmuş
evet.
olacak. Evet.
Yani. Batı'da da motive eden şey bu.
Evet, maliyet azaltıyor.
Maliyet azaltıyor çünkü ilaçların maliyeti çok çok büyük. Gerçekten çok harika ilaçlar var. Dün derste de konuşuyorduk ya. Evet. Mesela aylık depo iğneler var. Şizofrenlerin kullandığı ya da 3 aylık iğneler var. Yani müthiş bir teknoloji. 3 ayda bir iğne vuruluyorsun ve 3 ay boyunca seni koruyor. Ya da ayda bir ilaç alıyorsun. Yani her gün almıyorsun. Çok hayatını etkilemiyor. Ama bunların araştırılma, geliştirilme maliyetleri çok fazla. O ilaç, o tür depo iğne dediğimiz iğnelerin yani maliyetleri 2000 lira gibi şu anda Türkiye'deki. Hani ortalama bir şey söylüyorum. Altı var, üstü var bunun. Mesela bu Batılı diyor ki şimdi bu ilaçların maliyeti daha çok fazla. Biz bunu hani kısmak için bunu yapalım. Yoksa hani insana merkeze alarak yapılan bir müdahale biçimi değil. Buradan tedaviyle ilgili de bir şeyler söyleyecek olursak biyolojik tarafı çok ağır olduğu için mutlaka tedavide ilaç, psikozda, bipolarda olduğu gibi ilaç değişmez unsurumuz.
Olmazsa olmaz diyebiliriz.
Olmazsa olmazımız. Çünkü orada çok kuvvetli bir şekilde bir biyolojik parametre var. Bir ses duyuluyor. Kimse tarafından kabul edilmeyen kişinin düşünceleri, inançları var. Bu inançlar onun hayatta yaşamasını, hayatta var olmasını, ilişkiye girmesini, toplumsal ilişkilere dahil olmasını son derece baltalıyor. Ve dayanılır bir şey değil gerçekten. Yani o düşünceyle birlikte yaşamak ya da o sesle birlikte yaşamak kolay bir şey değil. İlaç tedavisi biraz o yükü azaltıyor. Ve kişi ilaç tedavisiyle birlikte o düşünceleri ve algı farklılığını yönetebilecek mesafeye geliyor. Artık ondan sonra da yakınlarının desteği ya da psikoterapi orada devreye girebilir. O belirtilerle nasıl hayat devam edilir? Bununla ilgili çok ilginç yapımlar, filmler falan da vardır.
Evet.
Özellikle psikoz nasıl yerleşir, nasıl tedavi olur, ne gibi zorluklarla devam ederi çok iyi anlatan Akıl Oyunları diye bir film var. Orada süreç çok iyi anlatılıyor gerçekten.
Evet.
Belirtilerin evet. gelişimi.
Toplum tarafından da aslında çokça hani dediğiniz gibi halk arasında şizofreni işte böyle birçok deyimler var. Çok da bir merak da uyandırıyor böyle filmler. Ama böyle bir yanlış şey kullanımı da var hocam. Hani bazen böyle farklı davrandığımız zaman, olduğumuzdan farklı biri gibi davrandığımız zaman ya da farklı yönlerimiz varsa, bu da biraz şeyse, yoğun yaşa, şizofrenik hayatlar demişti. Bir böyle diyor, bir böyle diyor. Sanki şizofreni de böyle bir şey varmış değil, gibi.
Değil mi?
Yani, tutarsızlık varmış.
Tutarsızlık gibi. Varmış gibi. Yani kötü niyet varmış gibi.
Galata meşhur olmuş ama yanlış bir
evet,
kullanım.
Evet, çok. Bunu özellikle bir de bazen böyle sosyolojik tahlil yapanlarda.
Evet, evet.
Değil mi? Onlar da çok görüyoruz.
Aydınlarımızda falan.
Evet, evet.
Var.
Şizofrenik toplum.
Evet.
Çok havalı görünüyor ama çok yaralayıcı bir şey. Yani bu, evet. bu mesele. Bu terimsel bir terminolojiye de girmiş durumda maalesef. Hani Galata meşhur olan tarafı var gerçekten. Evet. Şeyde gündelik dilde. Ama bir de o sosyolojik terminolojiye de girmiş gibi onunla çok büyük mücadele altındayız aslında. Lütfen bu tür terimleri şey yapmayalım yani kendi kuramlarını desteklemek için bozmayalım. Burada bir insani acı var. Yani o senin tutarsızlık gibi gördüğün şey biraz önce söylediğin şey kişinin yaşadığı en büyük kaos. Yani gerçek hayat bir şey diyor onu görüyor. Herkes tarafından kabul edilen ilişkiler. Bir de zihninin ona sunduğu başka bir hayat var. Bu iki hayat arasında sürekli geçiş halinde bu kişi. Sen buna tutarsızlık diyemezsin. Sen buna saygı göstermek zorundasın. Ki bizim toplumumuz kadim gelenekler. Bunlara gerekli saygıyı da göstermişler. O meczuplar, mecnunlar boş yere söylenmiş, boş yere isimlendirilmiş şeyler değil. Gerçekten bunların bizim göremediğimiz, bizim duyamadığımız bir algıları var. Onların içinde başka şeyler görüyorlar, taşıyorlar, yaşıyorlar bunlar. Bilemiyoruz onu. Bilemeyeceğiz de belki. O yüzden bizim toplumumuz bunlara saygı göstermiş. Bunları bir yere yerleştirmiş. Muhtemelen o çalışma, biraz önceki çalışmada bahsettiğim veriler biraz da bununla ilgili. Şimdi toplum saygı gösterip bir yere yerleştirip bunlara göre bir tavır alınca bunları yine hayatın içinde tutuyor.
Sosyal destek olunca
bunların bir yeri var. Mesela kahve köşelerinde bir yeri var. Sohbette bir yeri var.
Eskiden tekkelerde mutlaka bir yeri var.
Evet orada
sofralarda.
Bir yeri var. Çocukların oyunlarında bir yeri var. Mahalledeki
mahallenin
çocukların.
Mahallenin içinde.
Şimdi orada hayatın içinde olunca belirtiler yıkıcı olmuyor. Hiç kimse için yıkıcı olmuyor. Hastalık için de, hasta için de yıkıcı olmuyor. Toplum için de yıkıcı olmuyor. Ama modern toplumda biz ne yaptık? Bunlar saldırgan, bunlar tehlikeli. Saldırgan olmasa bile tuhaf. Bunları ne yapalım? İzole edelim.
İzole.
Atalım. O bizim kuracağımız şeyde modern hayatta harika sitelerde müthiş alışveriş merkezlerinde, eğlence ortamlarında bunların yeri olmamalı. Bunları nereden biliyoruz? Yani orta çağdan itibaren Batı zihniyeti böyle yaklaştı onlara. Değil mi? Gemilere yerleştirip açıklara bırakmalar. Gemilere yerleştirip bunu gemiyi yakmalar. Çünkü bunlar bozuk. Hatta ona dini şeyler de yüklediler. Şeytan girmiş
evet.
içine. Burada da bizim toplumumuzda da bunu yapan bazı kişilerle karşılaşıyor. İşte cinlendi, cinlere karıştı falan. Ya da hiç Allah'tan hani orada bir başka bir şey var. Şeytanlaştırmıyorlar.
Evet.
Ama orada şeytanlaştırıp bunlardan kurtulmaya yönelik bir şey. Ciddi ciddi bunlar yapılmış. Belgeleri var. Hani bunlar tanınan bilinen şeyler. Ya da bir akıl hastanesi diye bir şey uydurmuşlar. Batı bu, kendi içinde de çok itiraz ediyor. Sosyolojik anlamda da psikolojik olarak da. Bu akıl hastanelerine, depo hastanelere. Onun bir versiyonu olarak bizde de tabii Bakırköy, Erenköy gibi böyle depo hastaneler var.
Evet.
Maalesef. Tabii Mazhar Osman bu kurumu kurarken bu niyetle kurmadığını çok iyi biliyoruz. O çok gözü gönlü açık bir adam. Gerçi şeyi böyle ileriyi de gören çok iyi bir doktor. Fakat zaman içinde orası bir tımarhaneye, hani toplumda zarar veren insanların tutulduğu, tecrit edildiği bir şeye dönüştü. Bir kampa dönüştü maalesef. Son zamanlarda belli bir çabalarla bunu daha insani bir bir forma dönüştürmeye çalışılıyor ama yine de daha iyisi olabilir.
Evet. Bu toplum temelli,
evet.
Rehabilitasyon temelli, ruh sağlığı.
Evet, yani herhalde programımız yetmeyecek. Ama onları önümüzdeki şeylerde konuşalım. Orada çok ciddi bir rehabilitasyon çalışmaları var. Toplum temelli ruh sağlığı politikası, TRSM,
evet. Türk Toplum Ruh Sağlığı merkezleri var.
Merkezleri var. Orada çok ciddi işler yapılıyor. Hastane yatışlarını çok azalttı. O tür uygulamalar belirtilerin şiddetini çok azalttı. Yani istenilen şey ve gerekli olan şey şu. O toplum içinde bunların var olması. Herkesin birbirine çok insani özellikleri gözeterek davranması. Hani evet. Bu sadece şizofreni için değil, hepimiz için de geçerli.
Özenli davranmak.
Özenli davranması, karşımızdakinin bir insan olduğunu sürekli hesaba kattığımızda işler çok daha kolay oluyor. Belirtiler kolay oluyor. İlaç kullanması azalıyor. İnsanların bu hastalıktan muzdarip olanların. Bununla bitirelim herhalde vaktimiz.
Evet, evet hocam. Etiketlemeyi konuşmaya tam başlamıştık. O gibi olduk ama.
Evet, olamadı. Belki önümüzdeki
programda inşallah. Hem de bu toplum temelli rehabilitasyon meselesine belki tedavi ve işte bu insani yaklaşım, insanı merkeze alan yaklaşımların faydaları üzerine biraz daha konuşuruz. Peki. Efendim, bizden şimdilik bu kadar. Bu haftalıkta önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.